Ayrım 36, sayfa 364. Adam ona acıyarak baktı. İnşallah sağ salim limana ulaşmışlardır. Sen hangi memleketten gelirsin? İra, Selanik'ten, Yedi Kule zindanının altındaki mahalleden, adım Murat dedi. Adam şaşırdı. Be kız hanım, 2 adımlık yerde mi birbirinizi kaybettiniz? Bizim yerimizde olsaydınız ne olurdu kim bilir? İra, sizin memleket nere more? Diye sordu. Adım Mahmut, Kavala'dan geliriz. Günlerdir yoldayız. Çetelerin elinden, askerlerin elinden çekmediğimiz kalmadı. Burada gördüğün herkes arkasında bir kayıp bırakıp öyle geldi. Ah ah, Allah bize böyle bir cezayı niye reva gördü, bilmem ki, diye yanıtladı adam onu. İra ona bunun Allah'ın işi olmadığını söylememek için kendini zor tuttu. Zaten taklit sesine kendisi bile daha alışamamıştı. Çok konuşmaması gerektiğine karar verip Mahmut soru sormadıkça sadece onu dinlemekle yetindi. Mahmut, Gazi'nin bir bildiği vardır abi. Bizi öz vatana çağırdığına göre mutlaka bir bildiği vardır. O da sizin mahalledenmiş diyorlar, doğru mu? Diye sordu. İra evet anlamında başını salladı. Mahmut, vatana varır varmaz diz çöküp toprağını öpeceğim. Yolda çektiğimiz sıkıntılardan sonra buralarda hiç gözüm kalmadı be dedikten sonra alta benzer bir türkü tutturdu ve önlere doğru ilerlemeye başladı. İra, Kavalalı kafileyle birlikte limana girdi. Ancak limana adım atar atmaz nutku tutuldu. Buraya ilk adım attığı günkü görüntüden eser yoktu. Liman tam bir sefalet ve yoksulluk yatağına dönüşmüştü. İnsanlar alt alta üst üste kaptıkları bir karışlık yere sahip çıkmaya çalışıyor. Sesler, tartışmalar, konuşmalar ağır bir uğultuya dönüşüyordu. İra, işlerin daha da kötüleştiğini o ilk bakışta fark edip ürktü. Limana Murat Abdullahoğlu olarak giriş yaptıktan sonra Kavalalı kafileden ayrılıp sağı solu kolaçan etmeye çalıştı. Bazı kafileler kendi aralarında örgütlenerek kenetlenmişti. Bazıları ise bir keşmekeş içinde oradan oraya savruluyordu. İra, Kavalalı kafileyi gözden kaybetmeden mümkün olduğu kadar yaşlılara, çocuklara göz kulak olmaya, onlara su, ekmek dağıtılırken paylarına düşenin arada kaynamamasına dikkat ediyordu. Zira geçen bu sürede çok şey değişmiş, kendi yolculuklarında sunulan sınırlı hizmetler bile verilemez olmuştu. Mübadele adeta iki ülkeyi de kasıp kavurmuş, önceleri bu işi ciddiye almayanlar bile kaçış olmadığını görerek yollara dökülmüş, herkes bir an önce gideceği yere ulaşmaya, terk edeceği yerden arkasına bakmadan kaçmaya bakıyordu. Durum böyle olunca da başta Selanik, Mersin, İzmir, Trabzon, Ordu, Atina gibi önemli limanlar mübadillerle dolup taşıyordu. Yollara düşen mübadillerden zengin olanlar bir an önce kendilerini bu şehirlere atarak otel, ev ne bulabiliyorlarsa oraya yerleşiyor, yoksullar ise limanda balık istifi gibi üst üste yaşayarak, onlardan biraz daha şanslılar ise liman ve çevresindeki çadırlara sığınarak sıranın kendilerine gelmesini bekliyordu. İhtiyacı olanlara dağıtılan iyaşeler kapanın elinde kalıyor, insanlar aç susuz kendilerini alacak gemiyi bekliyordu. İki taraflı bu yığılma, savaş yorgunu olan Yunanistan'ı ve Türkiye'yi zorluyor, mübadillerin barınma, sevk, sağlık, iyaşe gibi en zorunlu ihtiyaçları bile doğru düzgün karşılanamıyordu. Her yerde büyük bir kargaşa almış başını gidiyordu. Mal bildirimi ve bıraktığı mala karşı mal ilkesiyle uygulanamıyor, boşaltılan evler önce yerli halk tarafından yağma ediliyor, sonra memurların çevirdiği 3 kağıtlarla zimmete geçiriliyor, esnaf tarafından çevrilen katakullilerle el değiştiriyordu. Hanlarını, konaklarını, hamamlarını bırakanlar derme çatma kulübelere, camları, pencereleri sökülmüş, yıkık dökük evlere mecbur kalıyordu. Bu süreçte yaşananlar, karşılıklı düşmanlıkları iyiden iyiye körüklediği gibi, geçmişte biriken düşmanlıkları da kana kan noktasına getiriyordu. Bu durum doğal olarak insanları öncelikle canını kurtarma derdine sevk ediyor, cana geleceğine mala gelsin diye diye teselli buluyorlardı. Yaşadıkları binbir zorluktan, meşakkatli yolculuktan, ölümcül tehlikelerden sonra gözyaşları içinde ayrıldıkları yurtlarından nefret eder hale geliyor, hiç gitmek istemedikleri yeni vatana adım atar atmaz şükranla diz çöküp toprağı öpüyorlardı. İra bunlarla ilgili yüzlerce hikaye dinlemiş, çoğuna tanık olmuş ve her şeyden önce bizzat kendisi yaşamıştı. Bu nedenle limandaki insanlara yardım etmek için oradan oraya koşuştururken soğukkanlılığı elden bırakmıyordu. yapmıyordu. Sadece hastalara yaklaşırken kendini korumaya çalışıyor, annesi gibi mikrop kapmaktan ve karnındaki bebeğe zarar vermekten çekiniyordu. Onun dışında nerede yardıma ihtiyaç varsa oraya koşmaktan kendini alamıyordu. Bütün bu koşuşturmalara rağmen kendisini yavaş yavaş Kavalalı kafileye ait hissediyordu. Kavalalılar da kaderin bu denli dürüst, mert, çalışkan ve yardımsever bir delikanlıyı kendileriyle buluşturmasından memnunluk duyuyor ve ellerinden geldiğince ona sahip çıkıyorlardı. Yoksul Kavalalılarla limanda yaşadığı 12. günün sabahı kalkacak gemiyle sevk edileceğini öğrendiğinde uzun süreden beri duymadığı bir heyecanla sarsıldı. Sanki bu yolculukla birlikte yeniden doğacak ve yeni hayatı ona yitirdiği bütün mutlulukları geri verecekti. Limandaki bu 12 günlük bekleme süresi içinde de iki çocuk, bir yaşlı, bir de genç bir hastayı kaybeden Kavalalılar adeta mutlu olmayı unutmuş gibiydiler. Gelen haber karşısında bir sevinç emaresi göstermedikleri gibi vatan bildikleri topraklardan göç etmek zorunda kalmanın getirdiği buruklukla ayaklandılar. Belki de karşılaşacakları felaketleri düşünerek ileride hayal kırıklığı yaşamamak için sevinçlerini içlerine gömüyorlar diye düşündü İra. Kavalalılar da kendi aralarında örgütlenmeye gerek görmeyen, olayların çözümünü kendi haline bırakan dağınık kafilelerdendi. Daha yoldayken bunu fark eden İra, attığı her adımla kısa sürede bu boşluğu doldurmuş ve adeta tek başına bir komite olmuştu. Kafilenin, askerlerin açtığı koridordan geçerek gemiye binmesine tek tek refakat etmiş, gözden kaçan, geride kalan birinin olmaması için müthiş bir çaba göstermişti. Ancak bir ara binenlerden biri omzundaki bohçayı denize düşürünce kısa bir kargaşa çıktı. Bohçayı düşüren kadın, içinde mal bildirimi evraklarının olduğunu söyleyerek tiz bir sesle bohçasının kurtarılması için kıyametler koparıyor, ancak görevliler onu içeri girmesi için zorluyordu. İra hızla aşağı inerek limandaki görevlilere bohçayı almaları için yalvarmaya başladı. Esasında deniz, gemiye binenlerin düşürdüğü yastıklar, giysiler, şapkalar, kilimler, giyecek ve yiyeceklerle doluydu. İra içinde kadının evraklarının olduğunu söyleyince iskeledeki memurlardan biri suya girip bohçayı alıp çıktı. Ancak tam bu arada vapur da hareket edince İra orada kala kaldı. Adam bohçayı son anda vapurdaki miçolardan birine atmayı başardı. Vapur ağır ağır hareket ederek bir kuğu gibi İra'nın önünden süzülüp gitti. İra bohçayı çıkartan görevliye "Bu gemi nereye gidiyordu?" diye sordu. Görevli "Mersin'e, Mersin'e gidecek" deyince İra'nın yüreği cız etti. Geldiği yoldan dönmeyi umut eden İra, aynı biçimde Göreme'ye gidip Nadire teyzeye sığınmayı ve ona annesinin gönderdiği bir kese mücevheri alarak Enis'e ulaşmayı hayal etmişti. Limanda kaldığı süre içerisinde her gün kalkan gemilerin başka başka yerlere gittiğini biliyordu. Selanik'ten Mersin'e, Antalya'ya, İzmir, İstanbul, Samsun, Trabzon ve Ordu'ya kalkan gemilere binen mübadiller çoğu zaman nereye gideceklerini gemiye bindikten sonra öğrenebiliyordu. Hatta İra, gideceği yeri indiği zaman öğrenenlerin hikayelerini bile dinlemişti. Onun vapura yetişemediğini gören görevli, İra'yı biraz azarladıktan sonra kalkan ilk gemiye binmek için hazırda beklemesini söyleyerek gitti. İra yavaş yavaş uzaklaşan gemiye baktı. Gemi ufukta kaybolunca da olduğu yerden ayrılmamaya karar vererek oraya çakılıp kaldı. O gece bohçasını başının altına koyup uzanarak gökyüzünü izledi ve karnındaki bebeğini, kavuşmayı umduğu Enis'i düşündü. Sabah uyandığında ufukta bir gelin gibi süzülen beyaz bir gemi görünce heyecanlandı. Kendisini almaya geliyordu işte. Kendisini ve bebeğini Enis'e ulaştırmak için bir mucize gibi yaklaşıyordu. İra geminin önce içindeki yolcuları boşaltacağını, sonra temizlik ve ikmal için uzun uzun bekleyeceğini bildiği halde ayağa fırladı. Geminin üstündeki Gül Cemal yazısını okudu. İsmini çok sevdi. Kelimenin başındaki Gül ismi sanki bundan sonra kaderin İra'ya güleceğinin işareti gibi geldi. Gül Cemal. Hadi beni de buralardan kurtar diye geçirdi içinden. Sonra geminin iskeleye yaklaşmasını, içindeki inenleri gözünü kırpmadan izledi. Gülcemal'deki yolcular indikten sonra mürettebatın telaşlı koşuşması başladı. Mamnalar yaklaşıp geminin kömür, su ve benzeri ihtiyaçlarını yükledi. Her şey tamamlanıp yeni yolcular alınmaya başladığında İra sıranın en başında bekliyordu. Bir gün önce ona kızan memur İra'yı böyle bekler görünce Aklın başına geldi mi delikanlı diye takıldı ona. İra sadece gülümsedi. Askerlerin Bin'in emriyle bohçasını sıkı sıkı tutarak kendini gemiye attı. Hasret. Enis ve annesi kısa sürede Mersin'deki hayatlarına alışmıştı. Fatma Hanım cana yakınlığı ve yardımseverliğiyle bütün mahallenin göz bebeği olmuştu. Şükrü ile karısı ona ana diyor ve gerçekten de öyle olduğunu hissediyorlardı. Zaman zaman üçü kafa kafaya verip Enis'ten gizli gelin adayları düşünüyor, adını duyduklarını, tanıştıklarını saatlerce tartışıp elden geçiriyordu. Sonra da o gün kim kendine daha çok güveniyorsa meseleyi Enis'e açıyordu. Ancak Enis, Nuh diyor, peygamber demiyor ve her seferinde adayla tanışmayı reddediyordu. Kendini işine vermişti. Boş zamanlarında ise topal bacağıyla annesine bahçe işlerinde yardım ediyor, romantizm ve efkar bastığında ise bir köşeye çekilip şiirler yazıyor ya da kitap okuyordu. Giderek içine kapanmış, hayatıyla ilgili kararları Şükrü'ye, Naile'ye ve annesine bırakmıştı. Onların yaptığı programlara itiraz etmeden uyuyor, nereye giderlerse peşlerine takılıyor, gittikleri yerde sessiz sedasız oturup konuşmaları dinliyor, kendisine bir şey sorulduğunda kısa cevaplarla geçiştiriyordu. Bu durum Enis'in üç yakınını içten içe üzse de farkında olmadan ona olan saygı ve sevgileri giderek katlanıyordu. Onlar Enis'i sürüklüyor gibi görünse de aslında Enis onları sürüklüyordu. Zira üçünün de gözü Enis'teydi. Onu bir şeyi mutlu edeceğini tahmin ettikleri anda hemen harekete geçerek el birliğiyle o şeyi gerçekleştirerek Enis'i de olaya dahil ediyorlardı. Enis üçünün de korumaya ve şefkate muhtaç çocukları gibiydi. Sevgi ve şefkat seliyle kuşatılan Enis, onlara karşı duyduğu minneti zaman zaman okuduğu bir şiirle ifade ediyordu. Şükrü, şiirlerini bir kitapta toplaması için durmadan onun başının etini yese de, Enis bunların sadece kendisine ait olduğunu ve kimseyle paylaşmak istemediğini söyleyerek reddediyordu. Gerçekten de Enis'in yazdığı her sözcük, her dize İra'nın hayaliyle yapılan bir konuşmaydı. Tek bir kişiye yazılan bu şiirler giderek uzun bir manzumeye dönüşüyordu. İra'nın hayaliyle bu şiirsel yöntemle iletişim kurmayı başarmış gibi hissediyordu kendini. O günlerde Hürriyet gazetesinin Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini tefrika etmesinin memlekette yarattığı şiirsel havaya kapılan Şükrü, Enis'in şiirlerinden birkaçını kağıda geçirip gazeteye göndermişti. Şiirleri postaya verdiği gün Enis'e yaptığı sürprizden söz edince Enis'in çok üzüldüğünü görmüş, ertesi gün hemen durumu izah eden küçük bir notla birlikte şiirin yayınlanmamasını rica etmişti. Baş başa kaldıklarında Fatma Hanım, Naile ile Şükrü'ye, ''Kara sevda bununki, kara sevda. Topallığını bahane ediyor. Her körün bir alıcısı vardır mutlaka. Benim topalımı niye olmasın? Tertemiz adam, mürekkep yalamış, görgülü, bilgili, eli yüzü düzgün. Ama gel gör ki o Rum kızı evladımın aklını da başından alıp öyle gitti.'' diye dert yanıyordu. Şükrü ile Naile onun sözlenme hikayesini dinleyince Mersin'e gelişinin, limana saplanıp kalışının altındaki esas nedeni öğrenmiş ve Enis'in onlara anlattığı borç meselesinin işin kılıfı olduğunu iyiden iyi anlamışlardı. Ama buna rağmen onun yüzüne vurmamış, ona inanmış numarası yapmışlardı. Enis yanlarında değilken bir araya geldiklerinde küçük bir çocuğun yaramazlıklarından söz edercesine Enis'e dair gerçekleri en ince ayrıntısına kadar konuşup o konunun suyunu çıkartmaktan zevk alır olmuşlardı. Ama bunu büyük bir sevgi ve koruma duygusuyla yaptıklarından öylesine emindiler ki, üçü de Enis'e karşı kurdukları bu küçük ve tatlı tezgahtan ötürü hiçbir vicdan azabı duymuyordu. Onların hayatının merkezinde olduğunu hiç tahmin etmeyen Enis ise yalnızlığına ve şiirlerine gömüldükçe gömülüyordu. Tesadüf. Gemiye biner binmez güverteye koşan İra, daha önceki yolculukta rahat ettiği köşeyi kaptı. Son yolcu binene kadar da yerinden kımıldamadı. Çünkü ilk anda kapılan yere herkesin saygı gösterdiğini ve aralarında sessizce yapılan bir anlaşma ile kabullenildiğini artık biliyordu. Herkes bir köşeye kendini attıktan sonra İra önünden geçen bir iki memura geminin nereye gittiğini sordu. Ancak onu umursamayan memurlar cevap dahi vermediler. İra, Niko'nun arkadaş olduğu doktorun gemide olup olmadığını merak etti. Memurların yüzündeki bıkkınlıktan, yolcuların aşırı heyecan ve kargaşasından ötürü soru sormanın ve heyecanlanmanın zamanı olmadığını görünce soğukkanlı olmaya çalıştı. Gemiyi beklerken bu lanet limandan kurtulmaktan başka bir şey arzulamayan mübadiller, gemiye yerleşir yerleşmez güverteye kenetlenerek gözlerini limana dikiyordu. İrada, Gül Cemal'in Selanik'ten ayrılışını izlemek için yerinden kalkıp limanı seyredenler arasına katıldı. Kalkan geminin içinde olmadıkları için hayal kırıklığıyla bakanlara, onlara umutla el sağlayan çocuklara uzun uzun el salladı. Sonra bakışları yavaş yavaş limandan Selanik'e kaydı. Bu koca şehirde hayatının sadece topu topu 3-4 ayının geçtiğini düşündü. Ama bu 3-4 aylık süreç bile ona sanki 30 yıl gibi gelmişti. Bir genç kız olarak adım attığı Selanik'ten yaşlı bir ihtiyar gibi ayrılıyordu. Eli karnına gitti, bebeğini hissetmeye çalıştı. Sonra Filipya'yı düşündü. Şu an ya pastanededir ya da kadınlarla mahallede koşuşturuyor olmalı diye geçirdi içinden. Nico ile Diamond'ın o an nerede olduklarını ve ne yaptıklarını merak etti. Hoşça kal Nico. Hoşça kal Diamond ve ne olur beni affedin diye mırıldandı kendi kendine. Selanik küçük bir nokta gibi Ege Denizi'nin pusunda kaybolunca gemide tanıdık var mı diye dolaşmaya çıktı. Ama yaptığı küçük bir turda yolcuların daha çok drama ve çevresinden olduğunu öğrendi. Belki hiç tanıdığa rastlamaması kendi hayrınaydı. Gemide kendisiyle ahbaplık kurmak isteyenler ona adını sorduğunda her defasında dilinin ucuna İra gelse de son anda Murat demeyi becerdi. Bir ara dilsiz numarası yapmak aklından geçse de yardım etmek için insanlarla iletişim kurmak zorunda olduğunu düşünerek bundan vazgeçti. O zaman mümkün olduğu kadar az konuşmaya karar verdi ve bu kararına da uydu. Daha geminin hareketinin üzerinden 1-2 saat geçmişti ki o acı çan sesi duyulmaya başladı. Yolcuların hepsi telaşla ayaklanıp ne olduğunu anlamaya çalıştılar. İra az sonra çarşafa sarılı bir cesedin denize atılacağını bilmesine rağmen 2-3 dakika sonra 6-7 adam çarşafa sarılı küçük bir cesetle görününce İra irkildi. Demek bir çocuk ölmüştü. Bebeğini düşündü. Çok dikkatli olmalıydı. Adamlar geminin kıçına gidip besmele çektikten sonra cesedi denize attı. Denize düşen cesedin çıkardığı ses İra'ya annesini ve Yorgo'yu hatırlattı. İlk kez Yorgo'yu boşu boşuna öldürdüğünü kendine itiraf etti. Adamın onu sevmekten başka bir suçu olmamıştı. Ama o zamanki ruh hali içinde Yorgo adeta çevresindeki bütün kötülüklerin şeytanın temsilcisi gibi görünmüştü gözüne. Sanki o cinayeti işlemezse o Gaia kuyusu onu da yutacaktı. Bir katil olduğunun ilk kez bilincine varmış gibiydi. Ama bu cinayetin ona inanılmaz iyi geldiğini hatırlayınca kendisinden korktu. O, acılarımın karşılığında Allah'a sunduğum bir kurban, hepsi bu, bu işte, diyerek kendini teselli etmeye çalıştı. Sonra Agnes'in intiharını, Ledo'nun ölümünü hatırlayınca bu düşüncesinin saçma olduğuna karar verdi. O zamanlar onlar da başkalarının acılarının kurbanı olmalıydı. Ama kız olursa Agnes, erkek olursa Enis adını koyacağı minik yavrusunun birileri ve bir şeyler uğruna kurban olmasına asla izin vermeyecekti. Bu ölümlerin hepsi Allah'ın kendisini iyi hissetmesi için olabilir mi? Diye sordu kendi kendine. Doğan masum bebeklerin hemen ölmesi, yeryüzüne gönderdiği depremler, seller, tufanlar, savaşlar, hastalıklar, göçler, Allah'ın yaşadığı bunalım anlarında kendisini daha iyi hissetmesi için olabilir miydi? Bunu düşününce paniğe kapıldı. Allah'a karşı suç işlediğini düşünerek hemen çöküp istavroz çıkarttı ve tekrar tekrar af diledi. Kendisine ve karnındaki bebeğe uzun ve mutlu ömürler vermesi için Aya Maria'ya adakta bulundu. Sonra kendisini affettirmek için alt katlara inip yardıma ihtiyacı olanları bulmaya karar verdi. İşe en alt kattan başladı. İnerken sağlık grubuyla karşılaşınca heyecanlandı ama içlerinden hiçbiri tanıdık gelmedi İra'ya. Demek Gül Cemal'de farklı bir ekip vardı. Onları sevgiyle selamlayıp geçmelerini bekledikten sonra alt kata indi. Neredeyse bütün kameraların kapıları açıktı. Koridorlar, kameralar tıklım tıklım insan doluydu. Üst üste alt alta uyumaya, sohbet etmeye çalışıyorlardı. İra çoğunun tütün içtiğini fark etti. Kadınlar arasında da içenler vardı. Merakından dayanamayıp yanındaki yaşlı bir kadına ''Ne kadar çok tütün içiliyor burada?'' dedi. ''Ah cancağızım, dramalılar süt yerine tütünle büyür. Bilmez misin ki Bemore, şu gördüğün milletin hepsi tütüncü.'' Sonra açıp avuçlarını göstererek ''Bak derimiz bile tütün rengini alır bizim.'' dedi kadın. Tabakasını çıkarttı. ''Sana da bir tane sarayım mı kızanım?'' diye sordu. İra bir an bocaladı. Kadın ''Kendi ellerimle dizdiğim tütünler bunlar.'' deyince karşısındaki yaşlı kadının emeğinin sindiği bu ikramı geri çevirmek istemedi. ''Ver bir tane o zaman.'' dedi kararsız. Yaşlı kadın ilk sardığı cigarayı İra'ya uzattı. Bir tane de kendisine sardıktan sonra koca bir çakmak çıkarıp önce İra'nınkini yaktı. İra aksırıp öksürmeye başlayınca sigara söndü. Yaşlı kadın onun acemi olduğunu anlayarak "Beceremedin, dur dur" deyip kendi sigarasını yaktı. Sonra onu İra'ya uzatarak "Hemen ağzından çekme abi, biraz tut" dedi. İra yaşlı kadının dediğini yaparak sigarayı arka arkaya içine çekti. Sonra yaşlı kadın gibi dumanını havaya üfürdü. Genzi yanınca yeniden öksürdü. Tadı bu kadar acı ve durmadan aksırtıp öksürten tütünü insanların nasıl içtiklerini anlamaya çalıştı. Sevmemişti. Yaşlı kadını kırmamak için bir iki nefes daha aldıktan sonra sigarası sönünce o da kadın gibi ayağının altında ezip bir köşeye attı. Ayrım sonu, sayfa 376.